Ayrım 4.
Başka seçeneğimiz yok diye onu desteklemeyi sürdürdü Timothy. Bu kadar önemli bir buluntuya ulaşmışken kazıyı bırakamayız. Sizi bilmem ama ben Patasana'nın yazdığı öteki tabletleri okumak için sabırsızlanıyorum. Üçüncü tablet. Ey yazdıklarımı okuyacak kişi! Belki okuduklarının yetersiz olduğunu düşüneceksin, belki daha fazla bilgi isteyeceksin. Salları, sığırları, koyunları, insanları yutan Fırat'ın içindeki dipsiz kuyular gibi bilgiyi bir anda emmek, tüketmek isteyeceksin. Ama öğrenmek kolay değildir. Bir kaplumbağa gibi sabırlı, başı göklere değen yalçın kayaları un ufak eden rüzgar kadar inatçı olmalısın. Belki de sözlerimi abartılı bulacaksın, anlattıklarımın okuru kandıracak gizemli tuzaklarla dolu olduğunu düşüneceksin. Belki de böyle öyküleri çok duydum diyeceksin. Ama inan bana, duydukların sislerle kaplanan Fırat'ın küçük bir kıyısıdır yalnızca. Oysa gerçek, koyu sisin sarmaladığı taşkın nehir gibi, bütün acımasızlığı ve görkemiyle bu tabletlerin satırlarında gizlidir. Sana önce yüce gönüllü büyük babam Ozan Mitanuva'yı anlatacağım. Ozan diyorum çünkü o sarayın baş yazmanlığına kadar çıkmış olmasına karşın Ozan olarak anılmak isterdi. Bana yabancı dillerden sözcüklerin sıralandığı tabletleri okuturken şunları söylerdi. Akatçayı, Luvice'yi, Hurrice'yi, Aramca'yı, bu yabancı dilleri yalnızca devlet yazışmaları için öğrenme. Anlaşmalar, yasalar, sözleşmeler bir şey söylemez insana. Onlar tanrıların, kralların, soyluların küçük çıkarlarını korurlar yalnızca. Ama destanlar, efsaneler, şiirler insanın görüş ufkunu genişletir. Dağların ardında ne var, Fırat'ın döküldüğü deniz nasıldır, ovaların tükendiği yerdeki ağaçlar neye benzer hepsini öğretir insana. Daha önemlisi yeryüzünün bir parçası olduğumuzu öğretir bize. Koyu gölgeli ceviz ağacının, bodur üzüm kütüğünün, dolgun sarı başakların, kuru otun, topraktaki karıncanın, kovuktaki yılanın, dağdaki kurdun, havadaki atmacanın kardeşimiz olduğunu öğretir. Bu yazılar bize bizi anlatır. Akatça öğrenmenin nedeni, Gılgamış destanını, Sümerli ozan Ludingira'nın şiirlerini, Hurrice öğrenmenin nedeni, Gurparanza efsanesini kendi dilinden okumak olmalı. Ve tabii öteki destanları, efsaneleri ve şarkıları da öğrenmelisin. Kumarbi, Keşi, kötü ve iyi destanlarını, gökten düşen ay efsanesini, Telipinu efsanesini yazıldıkları dilde ezbere bilmelisin. Yoksa yaşamın sırrına eremezsin. Yoksa her gün sabahtan akşama dek Fırat'tan su taşıyan boz eşeklerden farkın kalmaz. Baban Araras gibi zamanını kralların çıkarı için harcayan, gülmeyen, ağlamayan, öfkelenmeyen bir adam olur çıkarsın. Onu dinler dediklerini yapardım. Daha 15 yaşımdayken söylediği bütün efsaneleri ezberlemiştim. Babam zamanımın büyük bölümünü destanlara, efsanelere ayırmamı hoş karşılamazdı ama büyük babamla tartışmaktan kaçındığından olacak, bana engel olmaya da kalkışmazdı. Ben de mümkün olduğunca onu kızdırmamaya çalışırdım. Büyük babam gibi asi biri değildim zaten. Yumuşak başlıydım, kavgayı sevmezdim, uzlaşmadan yanaydım. Babam egemenliği altında yaşadığımız Asur İmparatorluğu'na karşı çok dikkatli olmamız gerektiği konusunda uyarırdı beni. Onlar binlerce insanı bir anda öldürmekten çekinmeyecek kadar tehlikeli ve vahşi bir krallıktı. Kuzeydoğumuzdaki Urartuları da yabana atmamak lazımdı. Bizi yıkmak için fırsat kolluyorlardı. Kuzeybatımızdaki Frigyalılara gelince onların derdi her geçen gün genişleyen Asurluları durdurmaktı. Babam yalnızca siyasi konulardan bahsetmezdi, aynı zamanda yabancı bir metnin dilimize nasıl çevrileceğini de basit ama soğuk bir tarzda anlatırdı. Ayrıca fırsat buldukça beni saray kütüphanesine götürür, baş yazmanın görevlerinden birinin de bu kütüphaneyi yönetmek olduğunu söyleyerek, tabletlerin korunmasından tutun da raflara dizilme sıralarına kadar her şeyi titizlikle açıklardı. Açıklaması bitince de anlayıp anlamadığımı öğrenmek için bir bir tekrarlattırırdı. Yani büyük babam Mitanuva ile babam Araras farklı konularda farklı yöntemlerle eğittiler beni. Babamın anlattıklarını da ilgiyle dinlerdim ama büyük babamın Fırat'a bakan evinde yaptığımız dersleri daha çok severdim. Dördüncü bölüm. Fırat'ın kenarındaki yüksek tepelerden birinin üzerinde kurulmuştu karakol. Tek katlı, sevimli bir binaydı. Kayısı, erik ve dut ağaçlarıyla gölgelenen, bakımlı küçük bir bahçesi vardı. Bahçe taştan bir setle çevrelenmişti. Karakol binası büyükçe bir kareyi andıran bu setin tam ortasına düşüyordu. Kapıdaki iki eri saymazsak setin her köşesinde nöbetçi noktaları konulmuştu. Askerler yazın sıcağı, kışın soğuğa aldırmadan gece gündüz bu noktalarda nöbet tutarlardı. Karakolla nehrin arasında subay aileleri için yapılmış iki katlı, dört daireli bir lojman vardı. Lojmanın bahçesi karakolunkinden daha bakımlı, daha görkemliydi. Karakolun hemen yanından kasabayı köylere bağlayan yer yer küçük çukurlarla kaplı, son seçimlerden beri bakımı yapılmamış asfalt bir yol geçiyordu. Kasabaya gelen köylüler nöbet noktalarının bir gün bile boş olduğunu görmediler. Oysa 16 yıldır süren çatışmalar bu bölgede kendini pek hissettirmemişti. 5 yıl önce Kürt gerillalar bir askeri konvoya saldırmış, ancak çoğu ölü olarak ele geçirilmişti. Daha sonra da birkaç küçük eylem dışında bu yörede silahlı faaliyet gösterememişlerdi. Rahmetli Hacı Settar bunu yörenin zengin olmasına bağlıyordu. Herkesin bakılacak bahçesi, ekilecek tarlası, bostanı vardı. Kim işini gücünü bırakıp da dağa çıkardı? Yüzbaşı ise bu durumu gerillaların daha ilk saldırılarında gerekli cevabı almalarına yoruyordu. Yine de yüzbaşının içinin pek rahat olduğu söylenemezdi. Silahlı eyleme kalkışmasalar bile örgütün bölgede faaliyet yürüttüğünü sanıyordu. Herkesi örgüt üyesi olarak görmese de kasabada, yakın köylerde onlara sempati duyanlar, destekleyenler olduğunu biliyordu. Özellikle Gencelilerden kuşkulanıyordu. İki büyük aşiretten biri olan Gencelilerin küçük oğlu Mahmud'un dağa çıkmış olması, bu geniş ailenin örgütle bağlantısı olduğu varsayımını arttırıyordu. Kendileri Kürt olmalarına karşın Türk oğlu soyadını taşıyan öteki büyük aşiretse, her zaman devletin yanında yer almıştı. Aslına bakarsanız yüzbaşı onlardan da pek hoşlanmazdı. Türkoğlu aşiretinin koruculuktan elde ettikleri rant için devlet yanlısı göründüklerini düşünüyordu. Dengeler değişse ellerindeki silahlarını askerlere çevirmeyeceklerinin hiçbir güvencesi yoktu. Eşref'teki bu tedirginliği bölgeye ilk geldiklerinde fark etmişti Esra. Kazıya başladıkları günlerde yüzbaşı yanlarına asker vermeyi önerince hiç duraksamaksızın reddetmişti. "Bize saldıracaklarını sanmıyorum," demişti. "Biz bilim insanlarıyız." Yüzbaşı dünyadan haberi olmayan saf bir kıza bakar gibi bakmıştı ona. "Onları hiç tanımıyorsunuz. Onlar için önemli olan kargaşa çıkarmaktır. Bunun için ellerinden geleni yapmaktan çekinmezler. Sizin bilimle uğraşıyor olmanız umurlarında bile değildir." Oysa onları tanıyordu Esra. 2 yıl önce Malatya yakınlarında Milidya antik kentinde çalışırken bir gece kazı bölgesini basmışlardı. Karanlıkta kaç kişi oldukları belli olmuyordu. İçlerinden yalnızca biri yaklaşmıştı yanlarına. Adının Azat olduğunu söyleyen bu uzun boylu, gür sakallı, bakışları insanın içine işleyen zayıf adam, son derece düzgün bir Türkçe ile erzak istemişti. Kazı başkanı Ertem Bey ağırdan alınca Azat tüfeğiyle mutfak olarak kullandıkları kulübeyi göstererek "Siz vermezseniz biz alırız," demişti. Hiç tanımadıkları birinin erzakları koydukları yere kadar kampı tanıyor olması kazı başkanını ürkütmüş, hemen istediklerinin hazırlanmasını söylemişti. Erzaklar hazırlanırken Azad'ın dikkatini kazıdan çıkartılan buluntular çekmişti. Hiyeroglif yazılarının yer aldığı taşları, tanrı, tanrıça heykellerini, eşyaları ilgiyle süzdükten sonra "Bütün bunlar çok mu önemli?" diye sormuştu. Evet, çok önemli demişti Esra. Binlerce yıl öncesi hakkında bilgi veriyor. Bir anlamda geçmişi karanlıktan kurtarmış oluyoruz. Tüfeğini bir elinden ötekine geçiren Azat, güzel bir uğraş diye mırıldanmış, sonra gözlerini Esra'ya dikerek eklemişti. Ama asıl bugünü karanlıktan kurtarmak gerek. Bir halk karanlık ve zulüm içinde yaşarken, yalnızca geçmişi aydınlığa çıkarmak için uğraşmak yeterli değil. Esra bu düşünceye katılmadığını, bilimle politikanın ayrı şeyler olduğunu, dahası terörle hiçbir yere varılamayacağını söylemek istemiş ama suskunluğu elindeki silahla daha bir ürkütücülük kazanan Azat'tan korkmuş, sesini çıkarmamıştı. Hazırlanan erzakları götürürken Azat, "Eğer jandarmaya haber verirseniz bunun hesabını sizden sorarız." diye onları uyardıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte karanlığa karışıp gitmişti. Jandarmaya haber vermemişlerdi. Durduk yerde başlarına iş almanın alemi yoktu. Bu olayı Eşref'e anlatmamıştı Esra. Yüzbaşıya ne kadar güvense de onun bu savaşın bir parçası olduğunu düşünüyor, yaşanan her olayı bölgedeki çatışmaya bağlayacağından çekiniyordu. Minibüs karakolun önüne yaklaşırken bir anda geçmişti bütün bunlar Esra'nın aklından. Yüzbaşı Eşref bahçede yaşlı bir kayısı ağacının altındaki masada bekliyordu onları. Masanın üzerine mavi zemini siyah çizgilerle bölünmüş kareli bir bez örtülmüştü. Örtünün üzerinde de hantal bir telsiz cızırdayıp duruyordu. Konuklarının karakolun kapısından içeri girdiklerini görünce Eşref gülümseyerek ayağa kalktı. Başında kepi yoktu, kısa saçları geniş alnını olduğu gibi açığa çıkarmıştı. Çıkık elmacık kemikleriyle kalın kaşların altındaki koyu renk gözleri arasındaki uyumu güçlü çenesi tamamlıyor, güneş yanığı teni ona erkeksi bir çekicilik katıyordu. Ne kadar tatlı gülüyor bu adam diye düşündü Esra. Onun da kendisi gibi evlenip boşandığını, bir kızı olduğunu duymuştu. Hoş geldiniz diyen Eşref'in sesiyle toparladı kendini. Masanın yanındaki boş iskemleleri gösteren yüzbaşı sabahki tedirginliğinden kurtulmuş gibiydi. Onun bu halini fark eden Esra iskemleye otururken umutla sordu. Yoksa yakaladınız mı Şehmuz'u? Yüzbaşı ciddileşerek açıkladı. Henüz değil. Telefonunuzdan sonra evine bir ekip yolladım. Evde bulamamışlar, garaja gittiler. Orada olmasını umuyoruz. Esra kendi aceleciliğine kızarak dinlemişti yüzbaşıyı. Hasır şapkasını, güneş gözlüklerini çıkarıp masanın üzerine cızırdayan telsizin yanına koyarken aralarında bir suskunluk oluşmuştu. Gerçekten o mu öldürmüş Hacı Settar'ı diye sordu yüzbaşı. Eşref'in ses tonundan bu olasılığa kuşkuyla yaklaştığını anladı ama neden inanmıyorsunuz diye sormak yerine halafa öyle söylemiş dedi. Sonra bakışlarını hala ayakta dikilmekte olan genç aşçıya çevirerek ekledi. Otursana, otur da anlat yüzbaşıya. Halaf önündeki iskemleye çekingen bir tavırla yerleşirken yüzbaşı çayları söyledi. Bir er anında yetiştirdi çayları. Sen hangi köydensin diye sordu yüzbaşı çayından bir yudum aldıktan sonra. Alagözdenim dedi halaf, eliyle ilerideki tepeyi göstererek şunun ardında. Buraya 10 kilometre kadar var. Kürt müsün? Halaf tedirgin oldu, yanıt vermekte zorlandı. Soruyu Esra da garipsemişti. Şöyle sorayım dedi yüzbaşı, Kürtçe biliyor musun? Halafın güneşte kavrulmuş yüzü yumuşadı. Biliyorum komutanım dedi, bizim köyde herkes bilir. Yüzbaşının bakışlarındaki kuşkulu ifade değişmedi. Peki bu Şehmuz'u ne zamandır tanıyorsun? Çok eskiden tanırım. Köyden kasabaya geldiğimizde görürdüm. O da Kürtçe bilir mi? Bilir komutanım. Burada insanların çoğu bilir. Aranız nasıldır Şehmuz'la? Aramız yoktur. Merhaba, merhaba. Hepsi o kadar. Arkadaşın olmadığı halde Hacı Settar'ı öldüreceğini sana neden anlattı? Suçlandığını sanan halafın benzi atmıştı. Bilmiyorum komutanım. Minibüsteydik, yeni hareket etmiştik. Ben arka koltukta oturuyordum, yanım boştu. Bu Şehmuz da yanıma geldi. Zaten kazıda çalışmaya başladıktan sonra benimle arayı sıcak tutmaya çalışıyordu. Garajın önünde Hacı Settar'ı gördük. Onu görünce küfretti Şeyh Mus. Ben de niye küfrediyorsun mübarek adama dedim. O da bana yol boyunca Rojin'i ne kadar sevdiğini anlattı. Hacı Settar'ı bir gün öldüreceğini söyledi. Genç aşçının yüzündeki tek bir mimiği, ses tonundaki en küçük bir titremeyi bile kaçırmaktan korkuyormuşçasına dikkatle dinlemişti yüzbaşı. Tamam dedi soracakları bitince. Yardım ettiğin için sağ ol. Hadi şimdi çayını iç. Bak olduğu gibi duruyor. Çayını iç de bizim çocuklar yazılı ifadeni alsın. Halaf buz gibi olmuş çayından içtikten sonra şey komutanım dedi ürkmüş bir sesle. Onu ihbar ettiğimi Şeyh Muz bilmez değil mi? Eşref sert bir bakışla süzdü halafın endişeli yüzünü. Bilse ne olacak? Bir şey olmayacak komutanım dedi yutkunarak. Ama bunlar böğür iti gibidir. Hiç beklemediğin anda arkadan ısırırlar adamı. Yüzbaşının kalın kaşları kuşkuyla çatıldı. Bunlar dediğin kim? Çolak memiliyle adamları. Şeyh Muz onların çakalı. Çolak memili tarihi eser kaçakçılığı da yapıyor diyerek açıklama gereği duydu Esra. Yüzbaşının halafı sıkıştırmasına bozulmuş gibiydi. Şeyh Muz'u o kışkırtmış olabilir. Olabilir dedi Eşref başını sallayarak sonra halafa dönüp babacan bir gülümseyişle ekledi. Boş yere kaygılanma, ifadenden kimsenin haberi olmayacak. Kalan çayını bir yudumda bitiren halafı yüzbaşı içeri götürdü. Masada tek başına kalan Esra aşağıda kendi halinde akmakta olan Fırat'a çevirdi bakışlarını. Günlerdir burada olmasına, daha önceden de defalarca Fırat'ı görmesine karşın ilk kez İstanbul Boğazı'na benzetti nehri. Sanki binlerce yıl öncesine gitmiş, tepelerden birine oturmuş boğaza bakıyordu. Eski ahşap yalılar, beton villalar, restoranlar, kafeler, her zaman araçlarla tıklım tıklım dolu olan asfalt yol hiçbiri yoktu. İki yanında ağaçlardan yemyeşil bir şerit bırakarak akan mavi bir su vardı yalnızca. Bir de bu yeşilliklerin içerisinde kaç bin yıldır kurulup yıkılan, yıkılıp kurulan uygarlıklar. Dalmışsınız diyen Eşref'in sesiyle kendine geldi. Ne düşünüyorsunuz? Hiç dedi toparlanan Esra. Fırat bir an İstanbul Boğazı'ymış gibi göründü gözüme. İstanbul Boğazı mı? Eşref de nehre bakmaya başlamıştı. Tabii yüzlerce, belki de binlerce yıl önceki boğaz. İstanbul'u özlemişsiniz. Benim de burnumda tutuyor. Sonra Esra'nın bardağının boşaldığını fark etti. Bir çay daha. İsterim dedi Esra içten bir gülümseyişle. Yüzbaşı birkaç metre ileride esas duruşta bekleyen askere eliyle iki çay getirmesini işaret etti. Asker zıpkın gibi fırladı. İstanbul'da kimseniz var mı diye sordu Esra. Annemle kızım var dedi Eşref. Dalgınlaşmıştı. Annem Üsküdar'da tek başına oturuyor. İyice yaşlandı, başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Kızım karımla birlikte yaşıyor. İstanbul'a dönmeyi düşünüyor musunuz? Eşref bakışlarını Esra'ya çevirdi. Bugüne kadar hiç bakmadığı gibi, sanki bir sır verecekmiş gibi derin derin baktı. Önemli bir şeyler söyleyeceğini hissetmişti Esra, dikkat kesilerek dinlemeye hazırlandı. Ama Eşref işlediği suçun açığa çıkmasından çekinen bir çocuk gibi bakışlarını aniden kaçırdı. Düşünmüyorum dedi kaçamak bir yanıtla. Peki sizin kiminiz var İstanbul'da? Annemle babam. Siz onların yanında mı kalıyorsunuz? Esra gülmeye başladı. Yapmayın yüzbaşı, siz beni üniversiteyi yeni bitirmiş genç bir kız sandınız galiba. Ailemden ayrılalı yıllar oldu. Üniversiteyi bitirdiğim yıl, yani bundan 10 yıl önce evlenip kendi evime taşınmıştım. O gün bugündür küçük Çamlıca'da bir dairede oturuyorum. Eşref'in yüzünü mahcup bir ifade kapladı ama belli etmemeye çalışarak başıyla Esra'nın sol elini gösterdi. Nikah yüzüğünü göremeyince sizi bekar sanmıştım. Boşandım. 2 yıl önce ayrıldık. O sırada asker yeni çayları getirip eski bardakları topladı. Esra çantasından sigara paketini çıkardı, Eşref'e uzattı. Pakete uzaktan şöyle bir baktı yüzbaşı. Esra almayacak sandı ama uzanıp bir tane çekti. Bir tane içersem kıyamet kopmaz herhalde diyerek sigarayı dudaklarının arasına yerleştirdi. Hiç içmediniz mi diye sordu Esra, kendisi de paketten bir sigara çıkarırken. Eşref anlamlı anlamlı gülümsedi. Bir yıl öncesine kadar sıkı tiryakiydim. Sonra doktorlar yasakladı. Sigaraları yakarken sordu Esra. Doktorlar mı? Önemli bir rahatsızlığınız yoktur umarım. Yok yok dedi, doktorları bilirsiniz. Esra'nın ilgiyle kendisine baktığını fark edince hemen değiştirdi konuyu. Aslında bu sigarayı ilk bırakışım değil, Kuleli Askeri Lisesi'ne girmemle birlikte sigaraya da başlamıştım. Bilirsiniz, büyük görünme hevesi. Ama şanssızlığım mı diyeyim yoksa şansım mı, bir gün bütün öğrencilerin hayran olduğu okul komutanımız Kurmay Albay Salih Sorgun'a yakalandım. Bizim için bir efsaneydi Albay Salih. Uzun boyluydu, Mustafa Kemal gibi sarışın mavi gözlüydü, çok heybetli bir adamdı. Hareketlerinde en küçük bir yapaylık göremezdiniz. Bakışı, davranışları, sözleri, üniformasıyla tam bir askerdi. O yanımızdan geçerken anında esas duruşa geçer, soluklarımızı bile tutardık. Düşünün, ben o adama yakalandım. Aslında buna yakalanma da denmez, yalnızca gördü beni. Öfkelenmedi, kınayan bakışlarla süzerek, "At onu elinden," dedi sertçe. Hemen attım, çok utanmıştım. Disipline verileceğim diye korktum. Verilmedim, kimse uyarmadı bile. Ama ben bir daha sigaraya el sürmedim. Ta ki 91'de Şırnak'a gidinceye kadar. Yeniden sustu yüzbaşı. Sigaranın ateşine dalıp gitmişti. Şırnak'tan sonra yeniden mi başladınız diye sordu Esra, varlığını hatırlatmak istercesine. Dağda, dedi Eşref, sanki rüyada konuşur gibiydi. Aslında biz arazi derdik, dağ diyen teröristlerdi. Sessizce gülmeye başladı, başını sallayarak sürdürdü sözlerini. Savaş uzun sürünce insan düşmanına benziyor, onlar gibi konuşuyor, onlar gibi düşünüyor, onlar gibi davranıyor. Birden tedirginleşti, henüz yarısı bile içilmemiş sigarayı yere atarak mırıldandı. Kusura bakmayın, anılarımla canınızı sıktım. Hayır, hiç de canımı sıkmadınız. Lütfen devam edin, dedi Esra, ama çok geçti. Aralarında yine suskunluk başlamıştı. Soru dolu bakışlarını Eşref'in yüzüne diken Esra sonunda sıkılarak Fırat'a bakmaya başladı. Suskunluğu yüzbaşı bozdu. Size bir şey söyleyeyim mi Esra Hanım, dedi ciddi, duygudan yoksun bir sesle. Ben bu işi Şehmuz'un yaptığına pek ihtimal vermiyorum. Yüzbaşının bu tuhaf ruh hali, anlamlandırmakta güçlük çektiği davranışları sinirlendirmeye başlamıştı Esra'yı. Neden? Sesini yüzbaşınınki gibi duygudan yoksun bırakmaya çalışmıştı. Neden inanmıyorsunuz halafa? Halafa inanıyorum, diye düzeltti. Ama bunlar Şehmuz'un kızgınlıkla söylediği sözler. Ne Şehmuz ne Memili Hacı Settar'ı öldürmeye cesaret edemez. Bunlar küçük adam. Cinayetlerinin sonucunu kaldıracak tipler değiller. Kıskançlık da çok güçlü bir duygudur yüzbaşı, diye karşı çıktı Esra. Kollarını kavuşturmuş, kendinden emin bir tavırla bakmaya başlamıştı yüzbaşıya. Kıskanç insan çoğunlukla sonucunu düşünmeden hareket eder. Haklı olabilirsiniz ama Şehmuz gibi birinin o kadar güçlü kıskançlık duyabileceğini de sanmıyorum. Onun duyabileceği kıskançlık, Hacı Settar'a arkadan küfredecek kadardır ancak. Eşref'in böyle bilgiç bilgiç konuşmasıyla iyice öfkelenen Esra, Şehmuz'u bu kadar iyi mi tanıyorsunuz diye soracaktı ki telsizin cızırtıları artmaya başladı. Bizim çocuklar olabilir, diyerek telsizi aldı Eşref. Burası karakol, evet sizi dinliyorum. Cızırtıların arasından ince bir erkek sesi yükseldi. Ben İhsan Başçavuş komutanım. Evet İhsan, yakaladınız mı zanlıyı? Yakaladık komutanım, şu anda Antep yolundayız. Antep yolunda ne işiniz var? Zanlıyı Antep'e kaçarken yakaladık komutanım, dönüyoruz. Eşref'in bakışları bir an Esra'ya kaydı, genç kadın haklı çıkmanın gururuyla gülümsüyordu. Tamam İhsan, sizi bekliyorum, diyerek masanın üzerine bıraktı telsizi. Görüyorsunuz, dedi Esra kinayeli bir sesle. Siz inanmadınız ama adam kaçmaya çalışıyormuş. Anlayacağız Esra Hanım, dedi Eşref de gülümsemeye çalışarak.